Üçüncü kaset, ikinci yüz. Sonra Kazım Karabekir geldi Şişli'deki eve. Onun ardından da Rauf Bey. İşte o sıralarda İngiliz haber alma merkezinde görevli bir yüzbaşı, merkezin başkanına sunduğu bir raporda bazı kişilerin sakıncalı olduklarını bildiriyor ve İstanbul'dan uzaklaştırılmalarını öneriyordu. Raporda şu adlar vardı: Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Halil Kut, İsmet İnönü ve elbette ki Mustafa Kemal. O sıralarda Samsun ve çevresinde bir takım olayların çıktığı ve Rum köylerinin Türkler tarafından saldırıya uğradığı söyleniyordu. Oysa saldırıya uğrayan Rum köyleri değil, Türk köyleriydi. Bu söylentileri işgal kuvvetleri çıkartıyordu. Amaçları Rumları korumak için bölgeyi işgal etmekti. Bu çok bilinen bir bahaneydi. Bölgedeki durumu incelemek için Mustafa Kemal'in oraya gitmesi öneriliyordu. Karadeniz dosyasını hazırlayanların amacı Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzaklaştırmaktı. Harbiye Nazırı Şakir Paşa bir gün Mustafa Kemal'i makamına çağırarak bu kara dosyayı kendisine uzattı ve "Bunu bir okur musunuz?" dedi. Mustafa Kemal dosyaya bir göz attıktan sonra "Emriniz nedir?" diye sordu. Nazır, "Durumu görüyorsunuz. Oralarda bir takım olayların çıkmasından korkuyoruz. İşgal kuvvetleri eğer siz acizseniz bu görevi biz üstümüze alacağız," diyorlar. "Ben Sadrazam Damat Ferit Paşa ile görüştüm. Sizi uygun gördük. Oraya gidip durumu yerinde incelersiniz," dedi. Mustafa Kemal için bu bulunmaz bir fırsattı. Böylece Anadolu'ya geçmiş olacaktı. Ama ne tür yetkilerle? Bir an düşündükten sonra "Memnuniyet de giderim," dedi. "Ancak ben oraya Türkler Rumlara zulmediyorlar mı, etmiyorlar mı, yalnız bunu anlamak için mi gideceğim? Bu görevin ayrıntılarını saptamak gerekecek." Mustafa Kemal Nazır'ın bürosundan ayrılarak doğru Genelkurmay'a gitti. Genelkurmay 2. Başkanı Diyarbakırlı Kazım Paşa ile yakın ilişkileri olduğu için onunla rahat rahat konuşabilirlerdi. Şöyle dedi: "Beni İstanbul'dan uzaklaştırmak için bir bahane bulmuşlar. Ben de hemen bu görevi kabul ettim. Zaten Anadolu'ya geçmek için fırsat arıyordum." Kazım Paşa, "Çok iyi," dedi. "Oraya ordu müfettişi olarak gidebilirsin." "Güzel, ama bana geniş yetkiler verin. Mümkün olduğu ölçüde Anadolu'nun her tarafına emirler verebilmeliyim." "Olur, bir şey mi yapacaksınız?" Mustafa Kemal kapıların iyice kapalı olup olmadığına baktıktan sonra Kazım Paşa'ya, "Kulağını bana doğru uzat," dedi. "Evet, bir şey yapacağım." Kazım Paşa çok heyecanlanmıştı. "Vazifemizdir, çalışacağız," demekle yetindi. Ne var ki görev için hazırlanan talimatnameye Şakir Paşa imza atmaktan çekiniyor, "İmza atmam ama mührümü basarım," diyordu. İmza herhalde çok önemli değildi. Mustafa Kemal artık 9. Ordu Müfettişi'ydi ve görevi başına gitmek için hazırlıklara girişiyordu. 9. Ordu Müfettişi artık kendi genel kurmayını oluşturacaktı. En güvendiği kişileri çevresine topladı. Bunların arasında Kazım Dirik, Hüsrev Gerede, Doktor İbrahim Tali, Doktor Refik Saydam gibi kişiler de vardı. 20 kişiden oluşan bu topluluğa katılanların hepsi ne maksatla Samsun'a gideceklerini biliyor ve bir ölüm kalım savaşının heyecanını yaşıyorlardı. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Mustafa Kemal'i Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya tanıtmak istedi ve bürosuna götürdü. Mustafa Kemal, Damat Ferit'in kimliğini çok iyi biliyor ve kendisine en ufak bir saygı duymuyordu. Ama böyle bir resmi ziyaretin yapılması mutlaka gerekliydi. Damat Ferit, Vahdettin'in kız kardeşi Medine Sultan'la evli olduğu için padişahın eniştesi durumundaydı ve hünkârın ona büyük güveni vardı. İngilizlerin dostu sayıldığı için de hünkâr onu iş başına getirmişti. O akşam Mustafa Kemal Şişli'de kendisini bekleyen Fikriye'ye bu ziyaret olayını şöyle anlattı: "Sadalet makamında altın gözlüklü, bakışları sevinçle parlayan bir kişi oturuyordu. Resimlerini gördüğüm bu adamın Damat Ferit olduğunu hemen anladım. Kalkıp elimi sıktı. Benim kim olduğumu elbette çok iyi biliyordu. Bana çok iltifat etti. Benden çok şeyler beklediğini söyledi. Bana geniş yetkiler tanınmış olduğunu da sözlerime ekledikten sonra şöyle dedi: Her arzunuzu doğrudan bana yazabilirsiniz. Derhal yapılacağından emin olunuz. Kendisine teşekkür ederek bürosundan ayrıldım." "Paşam, bu çok iyi bir başlangıç. Ferit Paşa size böyle davrandıysa bunu herhalde padişahın isteklerine uygun olarak yapmıştır." "Doğru, herhalde Vahdettin'den esinlenmiştir. Benim için önemli olan şey bir an önce Anadolu'ya geçebilmek. Peki ya ben ne olacağım? Bunu hiç düşünmediniz mi? Ben sizsiz ne yaparım paşam? İstanbul yine bana zindan olacak. Fikriciğim, üzüyorsun beni. Hem de çok üzüyorsun. Seni nasıl sevdiğimi, düşündüğümü, üzerine titrediğimi biliyorsun. Ama şimdi ölüm kalım savaşı veriyoruz. Vatan benden büyük hizmetler bekliyor. Çok nazik günler yaşıyoruz. Benim bir an önce Anadolu'ya giderek düşmana karşı savaşa hazırlanmam şart. Sen benim bu işe baş koyduğumu çok iyi biliyorsun. Lütfen karamsarlığa kapılma. Bu kötü günler geçecek. Vatanı düşman çizmeleri altında kalmaktan kurtaracağız. Düşmanı yurdumuzdan ve İstanbul'dan kovacağız. Bunun için de ulusal çapta bir direnişi başlatmam gerekiyor. Çok haklısınız paşam. Ben bunlara hiç karşı değilim. Sizinle beraberim. Ama sizden ayrı kalmak istemiyorum. Ne olur beni de yanınıza alın. Nereye gidecekseniz ben de yanınızda olayım. Size bakarım, dertlerinizi paylaşırım. Kulunuz, köleniz olurum. Sizi hiç sıkmam, üzmem, işlerinize karışmam. Peşinizden gelen gölgeniz olurum. İstemediğiniz zaman çekinmesini bilirim, yok olurum. İstediğiniz zaman sizi mutlu etmeye çalışırım. Akşamları tepsinizi hazırlarım. Rakınızı yudumlarken size eşlik ederim. Gerekirse ben de silaha sarılırım. Cepheye mermi taşırım. Yaralılara bakarım. Hasta bakıcılık yaparım. Bu ulusal direniş savaşında benim hiç mi yerim yok? Öyle deme çocuğum, elbette yerin olacak. Biz seni bir örgütlenelim, direnişi başlatalım. Seni o zaman yanıma aldırtacağım. İnan bana, yine birlikte olacağız. Sen bize destek olacaksın. Varlığınla onur duyacağım. Mutlu olacağım. O günler gelecek. Ben çok umutluyum. Bak göreceksin, o mutlu günleri birlikte yaşayacağız. Size güveniyorum paşam. Beni çağırmanızı bekleyeceğim. Kalbim sizinle, aşkınızla çarpacak. Ben sizsiz yaşayamam. Buna imkan yok. Sizi yitirirsem ben kahrolurum, ölürüm. İnanın sözlerime. İstanbul'un bir köşesinde çocukluğundan beri yalnız sizin aşkınızla yanıp tutuşan bir kızın olduğunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Hayır Fikriciğim, seni nasıl unuturum, nasıl kafamdan çıkartabilirim? En üzüntülü günlerimde de seni düşüneceğim, en mutlu günlerimde de. Bu sözleriniz beni teselli ediyor, size inanıyorum paşam. Tamam öyleyse, anlaştık. Fikriye'nin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Sevgili paşasını kucakladı. Bir süre öyle kaldılar. Sonra Mustafa Kemal, bak Fikriye dedi, sana anlatacağım bir olay daha var. Bugün bir dostumu daha ziyarete gittim. Bu arkadaşımdan şimdiye kadar sana hiç söz etmemiştim. Sen Yavuz Bey'i bilirsin. Salih'i, Nuri'yi, Fevzi Paşa'yı, Fethi Bey'i. Ama İsmet Bey'i sana hiç anlatmadım, onu bilmezsin. Bu adı unutma, sık sık gündeme geleceğini sanıyorum. İsmet Bey'le biz Güney'de birlikte olduk. Çok güvendiğim ve sevdiğim bir insan. Anadolu direnişinde onun da yanımda olmasını isterim. Süleymaniye'de oturur. Bu sabah zamansız bir saatte onun evine gittim. Beni hiç beklemiyordu. Kapıyı hizmetçi kız açtı. Ne istiyorsunuz, beyefendi hazır değil dedi. Ben de kızcağıza, hele beni misafir odasına al, beyefendi hazır olana kadar beklerim dedim. Ben odaya girdikten kısa bir süre sonra İsmet Bey güler yüzle içeri girdi. Ne haber, bu ne baskın diye boynuma sarıldı, öpüştük. Vaktim dar dedim, sana hikayeyi kısaca söyleyeyim diye söze başlayarak bütün olayı anlattım. Ve ben yerleşinceye kadar sen de bana yardım edeceksin. İş başladığı zaman da yanıma geleceksin dedim. Ben sözü kısa kestim. O biraz daha konuşsaydık dedi. Sonra konuşuruz ama sen şimdi benimle hiç ilgilenme, dikkatleri üzerine çekme dedim ve ayrıldık. Paşam, demek ki bu İsmet Bey çok güvendiğiniz bir kişi. Evet, güvendiğim ve sevdiğim bir kişi. Sana anlatacağım bir olay daha var. Beni iyi dinle. Geçen günde Fethi Bey'i tutuklu bulunduğu Bekir Ağa bölüğünde görmeye gittim. Önce müdürü gördüm, bana çok saygılı davrandı. Anadolu'ya gidiyormuşsunuz dedi. Ne zaman emrederseniz tutuklulardan kimleri isterseniz alın, biz de size katılırız dedi. Çok duygulandım. Bana başarının ilk müjdesini veriyorsunuz dedim. Şimdi izin verin de koğuşlara dolaşayım, benimle gelmenize gerek yok. Sevgili paşam, nasıl herkesi ezen bir gücünüz var, hayranım sizin kişiliğinize. Evet kızım, ne diyordum? Doğru Fethi Bey'in koğuşuna gittim. Biz köşeye çekilip konuştuk. Durumu anlattım. Sonra öteki koğuşları dolaştık. Birbiri üstüne yığılmış karyolalar üzerinde insanlar bekliyordu. Derken içlerinden biri boynuma sarılarak Görüyor musun Kemal ne haldeyiz dedi. Bu benim Selanik'ten arkadaşım, ilk gizli örgütü birlikte kurduğumuz dostum Hüsrev Sami idi. Kendisine üzülme dedim. Mutlu günlere kavuşacağız elbette. Paşam ne çok iş başarmışsınız. Bunları duydukça çok mutlu oluyorum. Ne olur bana da bazı görevler verin. Dilediğiniz alanda çalışayım. Beraberliğimizin mutlaka bir takım ortak işlere dayanması gerek. Sizi nasıl çılgınca sevdiğimi, vatan ve halkımız uğruna yaptığınız savaşa katılmakla kanıtlayacağım. Beni siz yetiştirdiniz. Ben de bütün hedeflerinize sizinle birlikte yürüyeceğim. Beni savaşların dışında bırakmayın. Sırası gelecek Fikriye. Sana da bu davada büyük görevler düştüğünü göreceksin. 10. Samsun, Erzurum, Sivas. Yol hazırlıkları sürüyordu. Mustafa Kemal ve beraberindekileri Samsun'a götürecek gemi Bandırma adında köhne bir yük ve yolcu gemisiydi. Yola çıkmadan önce Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Damat Ferit Paşa ile son bir görüşme yapması uygun görülmüş ve Sadrazam kendisini Nişantaşı'ndaki konağına bir akşam yemeğine çağırmıştı. Yemeğe Mustafa Kemal'in Anafartalar Savaşı'ndan dostu Cevat Paşa, parantez içinde çobandı, da davetliydi. Yemek soğuk bir hava içinde geçti. Yemekten sonra salona geçtiler. Sadrazam 9. Ordu Müfettişi'nden göreviyle ilgili bilgi istedi. Mustafa Kemal Paşa bu konuda hiçbir ayrıntıya girmeden Samsun ve çevresindeki karışıklıkları incelemek için neler yapacağını anlattı. Cevat Paşa da kendisini destekledi ve konunun önemli olmadığını vurguladı. Damat Ferit Paşa kendisine sunulan bu bilgileri yeterli bulmuş ve Mustafa Kemal'in gerçek maksadını hiç anlayamamıştı. Kahveler içildikten sonra sordu. Ne zaman yola çıkmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman emrederseniz. Ben hazırım. Uygun görürseniz yarın ya da öbür gün. Zat-ı Şahane'yi ziyaret ettiniz mi? Hayır efendim. Ziyaret etmeden mi gideceksiniz? İrade buyurulmadı. Ben irade-i saniyeyi, parantez içinde hünkârın kararını tebliğ ediyorum. Yani kendisini ziyaret ediniz. Peki efendim. Mustafa Kemal Paşa bu ziyareti böylece sona erdirince Cevat Paşa ile konuttan ayrıldı. Karanlıkta kol kola Teşvikiye'ye doğru ilerlemeye başladılar. Cevat Paşa Mustafa Kemal'e şunu sordu. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Evet paşam, bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlaka muvaffak olacağız. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün Yunanlıların İzmir'e çıktıklarını haber aldı. Bu çıkartma olayı aylardan beri tezgahlanıyordu. İngiltere ve Fransa daha büyük savaşın ilk yılında savaşa katılması karşılığı Ege çevresini Yunanistan'a vaat etmişler ama onlar bir türlü karar verip de bu maceraya atılamamışlardı. Ancak 1917 ortalarında İngiltere ve Fransa'nın savaşı kazanma olasılıkları güçlenince onlar da bir koyup üç almayı düşünerek savaşa girdiler. İngilizler savaşı kazanınca Yunanistan'a elbette bir pay düşecekti. Batı Trakya'yı ve Batı Anadolu'yu almayı düşünüyorlardı. Batı Anadolu'nun doğal zenginlikleri, madenleri ve limanları Yunanistan'ın gözlerini kamaştırıyordu. Ayvalık, Edremit, Manisa, Aydın, Salihli çevresinin zenginlikleri, hububat, incir, meyve üretimi, kıyılardaki balıkçılık olanakları Yunanistan'daki sermaye çevrelerinin rüyalarına giriyordu. Patrikhane ve dinsel çevreler de bu işe destek veriyordu. Ayrıca milliyetçi çevreler, Megalo İdea, Büyük Yunanistan düşüncesini yayarak aşırı milliyetçiliği ve ırkçılığı kamçılıyorlardı. Sonuçta milliyetçiler, kilise ve iş çevreleri tam bir uyum içindeydiler. Eski Grek ve Bizans imparatorluklarının toprakları Yunanistan'ın olacak ve oralarda oturan Rumlar da Osmanlı boyunduruğundan kurtulacaklardı. İngiltere ve Fransa'nın milliyetçi çevreleri de Osmanlıları Avrupa'dan dışarı atmayı ve Trakya ile Batı Anadolu'yu Yunanistan'a vermeyi planlıyorlardı. Onlara göre Osmanlılar Batı uygarlığına düşmandılar ve o topraklardan atılmaları gerekiyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon da Türklerin Avrupa'daki yerleri ellerinden alınmalı, boğazların yönetimi de başkalarına verilmelidir diyordu. Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'a göre de Yunanlıların güçlenmesi için İzmir ve çevresini Yunanistan'la birleşmesi şarttı. Bu konuda Fransa Başbakanı Clemenceau, İngiliz Başbakanı Lloyd George ve Wilson tam bir görüş birliğine vardılar. Bütün Batı Anadolu Yunanistan'a hediye edilecekti. Lloyd George ile Clemenceau, Yunan Başbakanı Venizelos'a İzmir'e 2-3 tümen asker çıkarma izni verdiler. İngilizler öte yandan Mustafa Kemal'in kendilerine karşı olduğunu biliyorlar ve o daha Anadolu'ya gelmeden önce bütün girişimlerini baltalamaya çalışıyorlardı. Yunanlıları desteklemelerinde bir gözdağı havası da vardı. Bir tümen asker 18 Yunan gemisine bindirildi. Bir İngiliz zırhlısının koruyuculuğunda bu gemiler 13 Mayıs günü Selanik'ten yola çıktılar. Ayrıca gemilere 13 bin asker ve 4 bin at yüklenmişti. Yunan filosu 15 Mayıs sabahı saat 8'de İzmir sularındaydı. İlk kurşun işte o sabah atıldı. Anadolu'nun birçok kentinde de protesto toplantıları düzenlendi. Yunanlılar ise İzmir'e çıkışlarını her yerde coşkun gösterilerle kutluyorlardı. Mustafa Kemal işgal olayını duyduğu sırada Bahriye ve Dahiliye nazırlarıyla birlikteydi. Nazırlar sadece Allah Allah demekle yetiniyorlardı. Mustafa Kemal, ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. Bakanlar şaşkına dönmüşlerdi, ağızlarını bıçak açmıyordu. İçlerinden biri protesto edeceğiz diye yanıt verdi. Mustafa Kemal de bu gereklidir, doğrudur dedi. Ama bu protestoyla Yunanlıların İzmir'den geri çekileceklerini ya da İngilizlerin onları geri çekeceklerini ihtimal veriyor musunuz? Yine içlerinden biri, başka ne yapabiliriz diye sordu. Türkiye'yi kurtarmaya hazırlanan kumandan belki de daha kesin önlemler düşünülebilir diye yanıt verdi. Dahiliye Nazırı, öyle hareketlere kalkarsak bize ne yaparlar bilir misiniz diye sordu. Mustafa Kemal'in vereceği yanıt dilinin ucuna geldi. Kalkar benim yanıma gelirsiniz diyecekti, vazgeçti. Ve bizi Anadolu'ya götürecek vapur hazır mı diye sordu. 41 yıllık Bandırma vapuru hazırdı ve 2 gün sonra yola çıkacaklardı. Kemal Paşa ertesi gün padişaha son ziyaretini yapacaktı. Vahdettin kendisini Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda kabul etti. Birbirlerine diz dize olacak kadar yakın oturdular. Pencereden boğazdaki düşman zırhlıları görülüyordu. Topların namluları sanki yıldıza yöneltilmişti. Konuşmaya başlayan Vahdettin oldu. Paşa, paşa dedi. Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettik. Bunların hepsi artık kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden önemli olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Kemal Paşa şaşkınlık içindeydi. Ne demekti bu sözler? Hünkar gerçekten Mustafa Kemal'den devleti kurtarmasını mı istiyordu? Acaba İngilizlerin kendisini aldattığını mı fark etmişti? Soğukkanlılığını elden bırakmayarak, hakkındaki güven dolu düşünceleriniz için teşekkür ederim diye yanıt verdi. Mustafa Kemal şu kanıya vardı. Aslında Vahdettin'in istediği şey hükümetin kurallarına uyulmasıydı. Yani Kemal Paşa'dan da böyle bir bağlılık bekliyordu. Onun görevi izlenen politikanın doğru olduğuna halkı inandırmak ve bu politikaya karşı gelenleri, işgale karşı çıkanları cezalandırmaktı. Kemal Paşa, merak etmeyiniz efendimiz, görüşlerinizi anladım. Emrederseniz hemen yola çıkacağım ve sözlerinizi unutmayacağım. Vahdettin kendisine sadece muvaffak ol demekle yetindi. Salondan çıkarken de padişahın yaveri ona Zat-ı Şahane'nin ufak bir hatırası diye bir kutu uzattı. Kapağın üzerinde Vahdettin'in adının baş harfleri görülüyordu. İçinde de bir altın saat vardı. Mustafa Kemal o akşam Şişli'deki eve döndü. Bu artık orada son gecesi olacaktı. Makbule'ye bu geceyi annem ve seninle geçireceğim dedi. Belki uzun süre birlikte olamayacağız. Annemin karyolasının karşısına bir yer sofrası hazırla, biraz dertleşelim. Yarın sabah gidiyorum. Belki ölürüm, gelemem. Makbule yere minderleri ve yastıkları yerleştirdi. Sofrayı hazırladı. Mustafa Kemal, anneciğim dedi. Burası da belki Selanik gibi olur. Ben gittikten sonra sakın yanılıp da sokağa çıkmayın. Benim için çok önemli. Beni merak etmeyin. Gözüm arkada kalmasın. Elimi ayağımı bağlamayın. Memleket için çalışırken sizi düşünüp üzülmek istemiyorum. Zübeyde Hanım bu sözleri duyar duymaz düşüp bayıldı. Doktor Rasim Ferit Bey çağrıldı. O da çantasından bir takım ilaçlar vererek Zübeyde Hanım'ın kendisine gelmesine yardımcı oldu. Gece hiçbirinin gözüne uyku girmedi. Hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Mustafa Kemal zaten hazırdı, tıraş oldu. Sonra kucaklaştılar. Makbule gözü yaşlı. Abiciğim dedi. Eskiden savaşa giderdin bilirdik. Görevle bir yerlere giderdin onu da bilirdik. Şimdi nereye gidiyorsun hiç bilmiyoruz. Sübeyde Hanım da Makbule'ye, sen asker kardeşisin dedi. Hiç ağlanır mı? Ayıp. Üzüntünü kimseye belli etmeyeceksin. Mustafa Kemal için artık yola çıkmanın zamanı gelmişti. Ne var ki tam yola çıkılacağı günün sabahında Mustafa Kemal'in yakın dostu Saadettin Ferit, parantez içinde Talay, Şişli'deki eve gelerek size kötü bir haberim var dedi. Berç, parantez içinde Türker, adındaki dostum İngilizlerden duymuş. Bandırma vapuru Boğaz'dan Karadeniz'e açılırken batırılacakmış. Mustafa Kemal bir an düşündü. Yolculuktan vazgeçmeleri mi gerekiyordu, yoksa bütün tehlikelere karşın yola çıkmak mı? Bu Mustafa Kemal'i yolundan döndürmek, caydırmak için bir gözdağı da olabilirdi. Ama ya haber doğruysa? Yine de tehlikeyi göze almak doğru olur muydu? Hayır, hiçbir şey Mustafa Kemal'i yolundan alıkoyamazdı. Ama bunu yol arkadaşlarına duyurmamak gerekecekti. Saadettin Ferit'e, çok teşekkür ederim dedi. Beni uyardın. Ama ben yola çıkmaktan vazgeçmeyeceğim. Kararlıyım, gideceğim. Saadettin Ferit, paşam çok tehlikeli bir yola çıkıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun demekle yetindi. 2 saat sonra evin kapısında yine kucaklaşmalar, gözyaşları. Allah yardımcın olsun. Allah başarıya ulaştırsın. Allah yolumuzu açık etsin. Mustafa Kemal arabaya binerken Zübeyde Hanım arkasından bir maşrapa su döküyor, Makbule ve Kemal Paşa'nın manevi oğlu Abdurrahim kapıda ağlaşıyorlardı. Yarım saat sonra Mustafa Kemal ve kendisiyle birlikte yola çıkacak 21 kişi Galata rıhtımında buluştular. Kucaklaştılar. Her birinin elinde ufak bir çanta ya da bir bavul vardı. Bu grubun içinde Kurmay Başkanı Kazım, parantez içinde Dirik, Hüsrev, parantez içinde Gerede, İbrahim Tali, parantez içinde Öngören ve Sığınma Reisi Muavini Refik, parantez içinde Saydam, Başyaver Cevat Abbas, parantez içinde Gürer, Yaver Muzaffer, parantez içinde Kılıç, Kolordu Kumandanı Refet, parantez içinde Bele ve Kurmay Başkanı Ayıcı Arif ve bunun gibi kişiler yer alıyordu. Gemi rıhtıma yanaşmamış, uzaklarda duruyordu. İkinci kaptan yolcuları karşılamak için rıhtıma gelmişti. Paşa Hazretleri dedi, vapura sandallarla geçeceğiz. Beşer beşer sandallara binelim. Bir süre sonra hepsi güverteye geçmiş, bekliyordu. Mustafa Kemal gemi kaptanına, hadi artık demir alın da açılalım diye emir verdi. Zincir seslerinin ardından bacadan dumanlar yükseldi. Kısa bir düdük sesi duyuldu. Rıhtımda el sallayan kimse yoktu. Bu gizli bir kaçış gibiydi. Gemi Kız Kulesi açıklarına gelince karşılarına bir istimbot çıkarak dur işaretleri vermeye başladı. Gemi durmak zorunda kaldı. İstimbot gemiye yanaştı, merdiven indirildi. İstimbottan birkaç yabancı subay ve asker güverteye çıktı. Gemiyi denetlemek için geldiklerini söylediler. Bütün yolcular heyecan içindeydi. Soğukkanlılığını yitirmeyen tek kişi Mustafa Kemal'di. Heyecanını belli etmiyor ama tutuklanmayı bekliyordu. Denetime gelenlere Fransızca çabuk bitirin işinizi dedi. Acelemiz var. Denetçilerin başındaki subay telaş etmeyin diye yanıt verdi. Bu denetimleri yapmak zorundayız. Sizinle bir sorunumuz yok. Denetim uzadıkça uzuyor, Mustafa Kemal sinirleniyordu. Herhalde merkezden emir bekledikleri için bu işi uzatıyorlar diye düşünüyordu. Ama kuşkular boş çıktı. Denetim subayı tamam dedi, gidebilirsiniz, yolunuz açık olsun. Mustafa Kemal kaptan köşküne çıktı ve 27 yıllık deneyimli gemi kaptanına aklına gelen bütün tehlikeleri anlattı. Kaptan ne yazık dedi, ben Karadeniz'i pek iyi tanımam, üstelik de pusulamız biraz bozuk. Mustafa Kemal öyleyse dedi, kıyılardan uzaklaşmayalım, kıyı kıyı gideriz. Kafasından geçen şey gemi torpillenecek olursa yüzerek kıyıya ulaşmaktı. Güneşin son ışıkları Boğaziçi yalılarının camlarında yansırken gemi yavaş yavaş boğaz sularından çıktı. Anadolu Kavağı sırtlarındaki eski Ceneviz Kalesi, daha sonra da Anadolu Feneri artık uzaklarda kalmıştı. Şimdi artık geminin batırılma tehlikesi olan noktadaydılar. Bütün yolcular güvertede, gözleri ufuklarda, saldırı nereden gelecek diye heyecanla bekleşiyorlardı. Gemi ağır ağır Karadeniz'de yol alıyordu. Uzaklarda kalkan köy, Riva ve daha sonra da Şile'nin ışıkları göründü. Varılacak ilk liman Sinop'tu. Sonra Samsun. Gece hiçbirisinin gözüne uyku girmedi. Sabaha dek güvertede ufukları gözlediler. Bandırma vapuru 18 Mayıs günü öğle üzere Sinop limanına girdi. Şiddetli bir fırtına vardı. Mustafa Kemal bu havada kıyıya çıkmayı gereksiz buldu. Bir vapura yanaşan bir sandalla beraberindeki bir üst teğmenini rıhtıma çıkartarak tümen komutanına ve Sinop mutasarrıfına birer saygı mesajı yolladı. Ertesi günde sabah 6 sularında bandırma vapuru Samsun limanına girdi. Kemal Paşa ve arkadaşları sandallarla karaya çıkarken rıhtımda yer alan bir askeri bando marşlar çalıyor ve kıyıda biriken Samsunlular da kendisini coşkuyla alkışlıyorlardı. Yolculuk olaysız geçmişti. Kemal Paşa Samsun'a çıkar çıkmaz yeni görevine başladı. Birkaç yere telgraf çekerek İzmir'in işgalinin protesto edilmesini istedi. Mustafa Kemal'in çeşitli yöneticilere yolladığı telgraflar da İstanbul hükümetinin huzurunu kaçırmıştı. Posta Genel Müdürü Refik Halit, bu telgrafların kabul edilmemesi için posta örgütüne emirler verdi. Mustafa Kemal Samsun'da ancak 6 gün kalabildi. Orada bir İngiliz askeri temsilcisinin bulunması huzurunu kaçırmıştı. 25 Mayıs'ta otomobille Havza'ya geldi. Havza Samsun'a 70-80 kilometre uzaklıktaydı. Mustafa Kemal Harbiye Nezaretine bir tel çekerek bazı şikayetleri yerinde incelemek ve gerekli önlemleri almak üzere karargahını Havza'ya naklettiğini bildiriyordu. İngilizler Mustafa Kemal'in bu gezisinden tedirgin olmuştu. İstanbul'daki İngiliz temsilcisi General Mill, Harbiye Nezaretine başvurarak Mustafa Kemal'in derhal İstanbul'a çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa da 6 Haziran'da Mustafa Kemal'e bir tel çekerek bir istimbotla acele İstanbul'a gelmesini istedi. Ama Mustafa Kemal'in dönmeye hiç mi hiç niyeti yoktu. O günlerde Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy'a telgraf çekerek kendileriyle buluşmak istediğini bildirdi. Demek ki artık İstanbul'dan uzak bir yerlerde bir araya gelerek ortak bir program hazırlamak için koşullar yaratılmış oluyordu. Yine aynı günlerde Rauf Orbay da görevinden istifa etmişti. Orbay yanında Recep Zühtü, Nazmi Topçuoğlu ve Osman Tufan Beylerle birlikte Bandırma'ya gitti. Ancak burası güvenli değildi. Bir süre önce İzmit Körfezi'ne İngiliz gemileri girmiş, İzmit Mutasarrıfı İbrahim Süreyya Yiğit bu olayı protesto ederek görevden ayrılmıştı. Rauf Bey ve arkadaşlarıyla durumu değerlendirdiler. Anadolu'nun içlerine kaçarak direnişi örgütlemekten başka çare görünmüyordu. Bir yerlerde Mustafa Kemal'le buluşmaları gerekiyordu. Afyon üzerinden Ankara'ya ulaştılar. Ali Fuat Cebesoy da onları bekliyordu. Mustafa Kemal o günlerde Havza'daydı. Onu da Ankara'ya çağırdılar. Ama Mustafa Kemal benzin bulamıyordu. Onların Havza'ya gelmelerini istedi. Onlar da bu çağrıya uyarak at arabalarıyla yola çıktılar. 300 kilometrelik yol 6 günde aşıldı. Tam Havza'ya geldiklerinde Mustafa Kemal'in orada Fransız birliklerinin bulunmasından tedirgin olduğu için Amasya'ya gittiğini öğrendiler. Rauf Bey ile Ali Fuat Cebesoy bir an önce Mustafa Kemal'e ulaşmak istiyorlardı. Bereket Havza ile Amasya'nın arası at arabasıyla yaklaşık 4 saatlik bir yoldu. Havza'da hiç durmadan arabalarını doğru Amasya'ya sürdüler. 19 Haziran'da Mustafa Kemal ve arkadaşları nihayet Amasya'da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Kazım Karabekir ise Erzurum'dan ayrılmak istemediği için Amasya toplantısına gelemeyeceğini bildirmişti. Karabekir direniş eyleminin Erzurum'dan başlatılması gerektiğine inanıyor, öte yandan da İstanbul hükümetine cephe alınmasını biraz zamansız buluyordu. Amasya'da Mustafa Kemal ve arkadaşları 6 maddeden oluşan ilke kararları aldılar. Buna Amasya Genelgesi dendi. Bu genelge vatanın bütünlüğüne, ülkenin bağımsızlığına ve direnişe yönelikti. Erzurum'da geniş çapta bir kongrenin toplanması da öneriliyordu. Gizli tutulan bir maddede de kurulacak hükümetin çekirdek kadrosunun Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay'dan oluşacağı belirtiliyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları 26 Haziran günü Amasya'dan 3 otomobille Tokat yönünde yola çıktılar. Rauf Orbay, Refik Saydam, Kazım Dirik, Hüsrev Gerede, İbrahim Süreyya Yiğit ve Cevat Abbas Gürer hep birlikte o akşam Tokat'a vardılar. Ertesi günde Sivas'a ulaştılar. Yollarda yetkili yöneticiler Mustafa Kemal'e Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in bir genelgesinden söz ederek ''Paşam neden görevden alındınız?'' diye soruyorlar. O da azlime dair bu ana kadar hiçbir emir almadım diye yanıt veriyordu. Sivas'tan sonra Refahiye'de gecelediler. Ertesi günde Erzincan'a vardılar. Orada Mustafa Kemal'e Vahdettin'in başkatibi Fuat Türk geldiğinin bir telgrafı iletildi. Fuat Bey bu telgrafında Mustafa Kemal'in bu gezisinden İngilizlerin rahatsız olduğunu ve geri alınması için hükümete baskı yaptıklarını belirttikten sonra şöyle diyordu. Şu sırada sizin istifa ederek başkente dönmeniz, yabancıların hükümeti zorlayarak hakkınızda onur kırıcı bir işlem yaptırması olasılığı yüzünden önerilmemektedir. Harbiye Nezaretince de görevden alınmanız, Padişah Hazretleri tarafından uygun görünmediği için 2 ay süreyle hava değişimi isteyerek seçeceğiniz bir kent ya da kasabada dinlenmeniz en uygun yol olacaktır. Mustafa Kemal bu izin önerisinin nasıl sonuçlanacağını bildiği için buna yanıt bile vermedi. Erzincan'dan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları 3 Temmuz'da Erzurum'a geldiler ve coşkuyla karşılandılar. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa ile Erzurum valisi Münir Akkaya ve Bitlis valiliğinden uzaklaştırılmış olan Mazhar Müfit Kansu karşılayanlar arasındaydı. Mustafa Kemal Amasya'dan ayrıldıktan 2 gün sonra da Versay'da barış anlaşması imzalanmıştı. Almanya her alanda tam bir yenilgiyi kabul etmiş oluyordu. Mustafa Kemal Paşa hemen arkadaşlarıyla bir araya gelerek Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarını konuştuktan sonra iki nokta üzerinde durdu. Benimle iş ortaklığı etmek istiyor musunuz? İstiyorsanız bu milli davayı organize edecek bir şef seçeceksiniz. Toplantıya katılanların hepsi elbette istiyoruz, sizi de şef olarak seçiyoruz dediler. Bunun üzerine Kemal Paşa, üzerime aldığım sorumluluğu bir koşula bağlamak istiyorum dedi. Emirlerimi istisnasız bir kumandanın emri gibi uygulamanızı isterim. Başarı için bu şarttır. Toplantıya katılanlar bu kez de ''Paşam, kararımızı verdik. Emir ve kumandayı da size bıraktık. Kişiliğinize güveniyoruz.'' dediler. Bu sözlerden sonra Mazhar Müfit ''Bazı konularda aydınlanmak istiyorum.'' dedi. ''Yarın zafere ulaştığımız zaman hükümet şekli ne olacak?'' Bunun yanıtı Cumhuriyet'ti. Kemal Paşa bir süre düşündükten sonra ''Azizim Mazhar Müfit Bey'' dedi. ''Bu konuda şimdiden bir şey söylemek istemem. Bunu tartışmanın zamanı gelmemiştir. Gelince görüşürüz. Şimdi sadece düşman tazyiki altında bulunan padişahı ve düşman kuvvetlerinin işgali altında olan vatanımızı kurtarmak için çalışıyoruz. Bugünün koşullarının gereği budur.'' ''Peki Paşa Hazretleri, zafere ulaşıldığı zaman ne yapacaksınız?'' ''Otomobilinize binip bize de Allah'ı ısmarladık diyerek gidecek misiniz?'' Paşa gülerek ve elini Mazhar Müfit'in omzuna dayayarak ''Merak etmeyin'' dedi. ''Ben arkadaşlarımı bırakmam. Ölünceye kadar beraberiz.'' Kemal Paşa Erzurum'a geldikten 5 gün sonra bir akşam arkadaşlarıyla sohbet ederken Yıldız Sarayı ile görüşme yapmak üzere telgraf makinesinin başına çağrıldı. Hemen makinenin başına gitti. Arkadaşları da bu saatte neden çağrıldığını merak ettikleri için onunla birlikte gittiler. Arayan doğrudan Vahdettin'di. Bu kongre olayları padişahı çok telaşa düşürmüştü. Mustafa Kemal'in derhal İstanbul'a dönmesini istiyor, o da bu davete asla yanaşmıyordu. Bunun üzerine Vahdettin, "İsterseniz size uzun bir hava değişikliği izni verebilirim," dedi. "İstediğiniz yere gidip dinlenebilirsiniz." Mustafa Kemal asla buna yanaşmadı. Erzurum'da çok önemli görevleri olduğunu, İstanbul'a dönemeyeceğini bildirdi. Padişah da yatıyor, İstanbul'a dönünüz, size istediğiniz kadar hava değişikliği izni vereceğim, diyordu. Bu telgraf görüşmeleri kısır bir döngü içinde sürüp gidiyordu. Padişahın niyeti Mustafa Kemal'i ordudan uzaklaştırmaktı. Bunun için de paşa ne isterse kabul edecekti. Ama Mustafa Kemal bu davetlere, bol paralı izinlere kanacak insan değildi. O kararını vermişti. Kimse onu yolundan döndüremezdi. Vahdettin'in şimdiye kadar aklı neredeydi? Mustafa Kemal ona 1 yıldan beri ne önerilerde bulunmuş, padişah bunların hiçbirine yanaşmamıştı. Vahdettin asla güvenilmeyecek bir adamdı. Yarın İstanbul'a dönmeye kalksa hemen o gün tutuklanarak divanı harbe verilecek ve belki de idamı istenecekti. Mustafa Kemal 1 saat süren telgraf görüşmesinin sonunda gerginleşti ve "Davetinizi kesinlikle reddediyorum," dedi. İstanbul'a dönmeyeceğim. Vahdettin Veli'ye dönmüştü. O halde resmi göreviniz sona ermiştir diye görüşmeyi bitirdi. Böylece Mustafa Kemal resmi görevinden yani ordu müfettişliğinden azledilmiş oluyordu. Bu azil askerlikten atılması anlamına gelmiyordu. Yarın başka bir göreve atanabilirdi. Mustafa Kemal makinenin başından kalktıktan sonra ''Arkadaşlar'' dedi. ''İşimizin en ciddi aşaması şimdi başlıyor. Onlar beni müfettişlikten azlediyorlar ama ben de canım kadar sevdiğim mesleğimden askerlikten çekiliyorum.'' Bunları söyler söylemez paşa yeniden makinenin başına geçti. Saat 11'e 10 vardı. Önce Harbiye Nazırı'nı aradı. 10 dakika sonra da sarayı. Askerlikten istifa ettiğini bildirdi. Tarihsel bir gece yaşanmıştı ama Mustafa Kemal'in yüzünde hiçbir üzüntü izi yoktu. ''Aziz arkadaşlarım'' dedi. ''Bu andan itibaren hiçbir resmi sıfatım ve memuriyetim yok. Milletin bir ferdi olarak ve gücümü milletten alarak görevimi sürdüreceğim.'' Ertesi gün 8 Kasım 1919 tarihli Takvim-i Vekayi gazetesinde şu haber yayınlandı. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın memuriyetine son verilmiştir. İş bu irade-i seniyenin, parantez içinde padişah kararının yürütülmesinde Harbiye Nazırı görevlidir. İmzalar Harbiye Nazırı Ferit, parantez içinde damat ve Sadrazam Vekili Şeyhülislam Mustafa Sabri. Birkaç gün sonra İktam gazetesinde Mustafa Kemal Paşa askerlikten tar dolundu başlıklı bir haber yayınlandı. Yazıda Mustafa Kemal'in Anadolu'da Hareket-i Milliye adı altında karışıklık yarattığı ve Erzurum'da düzenlenen bir kongreyle de hükümeti güç durumda bıraktığı belirtildikten sonra askerlikten atıldığı, nişanlarının geri alındığı ve yaverlik rütbesinin de kaldırıldığı bildiriliyordu. Mustafa Kemal'in ardından Binbaşı Doktor Refik, Binbaşı Hüsrev, Kalem Amiri Hayati, Yaver Cevat Abbas ve Muzaffer Kılıç Beyler de Harbiye Nezaretine askerlikle ilişkilerini kestiklerini duyurdular. Mustafa Kemal'in askerlikten istifa ettikten sonra sabahleyin ilk işi Mazhar Müfit'i çağırtarak ''Ben bugün ne giyeceğim?'' diye sormak olmuştu. Çünkü öğrencilik yıllarından beri hep askeri giysiler giyiyordu. Kendine o zamana kadar hiç doğru dürüst sivil elbise yaptırmamış, Samsun'a giderken de yanına hiç sivil elbise almamıştı. Mazhar Müfit, ''Çok doğru, ne yapacağız?'' dedi. ''Benimkiler size uymaz. Bakın aklıma ne geliyor, validen bir takım elbise isteyelim.'' ''Ne istersen öyle yap ama bugün beni elbisesiz bırakma.'' Mazhar Müfit doğru valiye gidip durumu anlattı. O da ''Evet ama bende de paşa hazretlerine göre temiz bir elbise yok ki.'' dedi. ''Ne yapacağız?'' 2 dakika düşündükten sonra da ''Buldum buldum.'' dedi. ''Benim ya bir ya da iki kez giydiğim bir ceket eteğim var. Paşa hazretlerine onu takdim ederim.'' Vali hemen dolaptan o giysiyi alıp geldi. Geriye kalıyordu fes, gömlek, kolalı yaka, kravat. Mazhar Müfit'te bunlar vardı. Hepsini toparlayıp paşaya götürdü. İşte Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde giydiği giysiler böylece oluşturulmuş oluyordu. Kongrenin hazırlıkları sürerken rahatsız edici bir olay da Erzurum'daki İngiliz askeri birlik temsilcisi Albay Revlinson'un paşa ile görüşmesi oldu. Revlinson, İngiltere'de o zamanlar adı çok duyulan Lord Curzon'un yeğeni olduğu için ayrıcalıklı bir durumdaydı. Günün birinde çat kapı paşayı görmeye geldi. Paşa, Mazhar Müfit'le birlikte bir şeyleri inceliyordu. Emir eri Ali Çavuş, İngiliz albayını paşanın yanına aldı. Revlinson bir süre Erzurum'un havasından, suyundan, insanların konukseverliğinden söz ettikten sonra, paşa, albayım dedi, ziyaretinizin sebebini anlayabilir miyim? Ben de ondan söz etmek istiyordum zaten. Yarın burada bir kongre topluyormuşsunuz. Evet, millet böyle bir kongrenin toplanmasını istedi. Kongreyi açmamanız daha doğru olur. Bizce hiç sırası değil. Hele bu gergin ortamda. Hayır albay, kongre muhakkak toplanacak. Çünkü buna millet karar vermiştir. Hem bu neden sizi ilgilendirir bilmiyorum. Sormayı da gereksiz buluyorum. Bu bizim kendi işimizdir. General, İngiliz hükümeti böyle bir kongrenin toplanmasına izin veremez. Biz ne hükümetinizden izin istedik ne de sizden. Böyle bir izin asla söz konusu olamaz. Bu sırada Emir Eri Ali elinde kahve tepsisiyle içeriye girdi. Paşanın bu gergin havasını ve İngiliz albayının küstah tavırlarını görünce Mazhar Müfit'e ''Albayı kapı dışarı edeyim mi?'' diye sordu. ''Aman oğlum sen karışma böyle işlere.'' Paşa ile albay tartışmalarını sürdürüyorlardı. Albay, kongreden vazgeçmiyorsanız zor kullanarak toplantıyı dağıtacağız diyordu. Paşa da, o halde biz de kuvvete başvurmak zorunda kalırız dedi. Görüşmemiz bitmiştir albay. Hazırım. Reynolds'ın hayatı boyunca hiç böyle ters bir davranış görmediği için şaşkın şaşkın bakınıyor ve bir şeyler söylemeye hazırlanıyordu ki, bu kez de Mazhar Müfit odanın kapısını açarak sert bir sesle ''Lütfen albay'' diye kendisine yol gösterdi. Albay ağzını bile açamadan sapsarı bir yüzle çekip gitti. Paşa da Mazhar Müfit'e ''Yahu sen ne hiddetli şiddetli adammışsın'' dedi. ''Albayı kapı dışarı ediverdin. Albay böyle blöflerle tehditlerle bizi korkutacağını sanıyor. Hiçbir güç bizi durduramaz.'' Albay'ın Erzurum'daki görevi ateşkes anlaşmasına göre oradaki silahların toplatılmasını denetlemek ve işgal güçlerinin belirleyecekleri depolara taşınmasını sağlamaktı. Erzurum'daki kol ordunun başında bulunan Kazım Karabekir Paşa da bir süreden beri bu silah teslimi işini savsaklayıp duruyordu. Bazen yollar kapalı gönderemeyiz diyor, bazen de taşıtacak araç bulamadık diye albayı uyutuyordu. Albay baktı ki bu işler uzuyor, bu kez Karabekir Paşa'ya öyleyse dedi silahları Dekoville'le Kars'a gönderin. Ondan sonrasını biz düşünürüz. Karabekir Paşa kabul dedi, öyle yapalım. Ama o yolun üzerine dağdan kayalar düştü, yol kapandı. Albay böyle bir süre daha uyutuldu ama yeniden dayatınca Karabekir Paşa albayım dedi, size açık açık söyleyeyim. Millet bu silahları size vermez. Zorla almaya kalkarsanız ben sorumluluk tanımam. Başınıza bir iş gelir. Albay Reynolds'ın baktı ki iş ciddi, bir olay çıkacak. Bunun üzerine yeniden Mustafa Kemal Paşa'ya başvurarak silahların teslimi için onun aracılığını istemeye karar verdi. Bütün yetkilerin Mustafa Kemal'de olduğunu artık anlamıştı. Mustafa Kemal bu kez de Reynolds'ını gergin bir yüzle karşıladı ve şikayetlerini dinledikten sonra ''Evet albayım'' dedi. Kazım Karabekir Paşa haklı. Bu silahlar milletin malıdır. Size teslim etmezler. Ama yine de Karabekir Paşa'ya bir söyleyeyim bakayım. Belki bir çaresi bulunur. Mustafa Kemal Karabekir Paşa'yı çağırttı ve birlikte bir yol buldular. Silahlar Türk ve İngiliz subay ve askerinin gözetiminde Dekoville'lere bindirilerek yola çıkartılacaktı. Ama ondan sonra söz milletindi. Reynolds'ın çok mutlu oldu. Sonunda silahları teslim alıyorlardı. Cephaneler ve silahlar Dekoville'e bindirildi ve yola çıkartıldı. Erzurum'dan uzaklaşıldı. Ama tam dağlık ve ormanlık bir yerden geçerlerken Dekoville durduruldu. Köylüler yolu kesmişlerdi. İngilizler şaşkına döndüler. Eli silahlı 15-20 köylü Dekoville'e çıkarak İngilizlere ''Haydi defolun gidin buradan'' dediler. ''Bir daha bu işlere burnunuzu sokarsanız kafanızı parçalarız.'' İngiliz askerleri silahları bırakarak ters yüzü geri gönderildiler. Ama gerçekte yolu kesenler köylüler değil, köylü kılığına girmiş Türk subay ve askerleriydi. Erzurum Kongresi uzun hazırlıklardan sonra 23 Temmuz 1919'da açıldı. Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi ve iki hafta süren coşkulu tartışmalardan sonra kongre tam bir görüş birliği ve başarıyla sona erdi. Doğu illerinden gelen temsilciler İstanbul hükümetine ve padişaha karşı aralarında tam bir dayanışma kurmuşlar ve direnişin temellerini atmışlardı. Bazen gece geç saatlere kadar süren toplantılardan sonra Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfit, İbrahim Süreyya, Cevat Abbas ve Muzaffer Kılıç Beyler bir araya gelip şarkılar ve türküler söylüyorlar, Mazhar Müfit de piyano çalıyordu. Paşa'nın da onlara katılarak söylediği şarkılardan biri, ''Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım'dı. En çok söylenen türkü de Vardar Ovası'ydı. Kongre sona erdikten sonra da Mustafa Kemal ve arkadaşları her gün ve her gece bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendiriyor ve Sivas Kongresi'ne sunulacak belgeleri hazırlıyorlardı. Yine böyle bir gece Gazi Paşa ile İbrahim Süreyya Yiğit baş başa vermiş çalışıyorlardı. Paşa'nın aklına Mazhar Müfit geldi. Emir Ali Ali ile haber gönderip onu da odasına çağırdı. Bir ara Süreyya Bey Paşa'ya şöyle bir soru yöneltti. Paşam başarıya ulaştıktan sonra da iş bitmiyor. Memleketin sonsuza dek çalışmaya ve devrimler yapmaya ihtiyacı var. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal bu soru üzerine Mazhar Müfit'e gidip odasından not defterini getirmesini söyledi. Sonra da belliğimiz zayıfladığı zaman Mazhar Müfit'in not defteri çok işimize yarayacak dedi. Mazhar Müfit defterini alıp geldikten sonra da ''Şimdi not et bakalım.'' dedi. ''Ama defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartın bu. Önce tarih koy. 7-8 Temmuz 1919. Sabaha karşı. Şimdi yaz. 1. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. 2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır. 3. Tesettür, parantez içinde örtünme, kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Bunu duyunca Mazhar Müfit'in elinden kalemi düştü. Paşa, neden durakladın diye sordu. Darılmayın ama paşam, sizin de hayalperest yanlarınız var. Bunu zaman tayin eder, sen yaz. 5. Latin harfleri kabul edilecek. Paşam yeter yeter, cumhuriyet ilanını başaralım, üst tarafı kolay. Mazhar Müfit bundan sonra defterini kapayarak koltuğunun altına aldı ve ayağa kalkarak ''Paşam sabah oldu.'' dedi. ''Ben gidiyorum. Siz oturacaksanız hoşça kalın.'' Erzurum Kongresi'nin sona erdiği günlerde Kemal Paşa'nın biraz keyfini kaçıran bir konuda manda sorunu oldu. Neydi bu manda sorunu? Anadolu'da Mustafa Kemal'in ulusal direniş örgütünü kurmaya çalıştığı sıralarda İstanbul'da bir takım aydınlar bu savaşımın asla başarılı olamayacağı kanısındaydılar. Onlara göre yapılacak tek şey şuydu. Ülkeyi Amerikan yönetimine bırakarak Amerikan mandası denen düzeni seçmek. Böylece ülke İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgal bölgelerine bölünmeden bütünlüğünü koruyacaktı. 3. kaset 2. yüzün sonu.